Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben Erdi Özağ.
Bu videomuzda Erdi ile beraber Monster'ın uygun fiyatlı oyuncu dizüstü bilgisayarı Abra A5 ve 6.1'i inceleyeceğiz. İsimler kısaldı ama ister istemez seri çoğalınca ve devam edince yıllarca 6.1, 5.1, 5.2 falan diye devam ediyor Monster'da.
Yani yıllar önceki isimlendirmeye göre daha güzel bir isimlendirme evet. Var ama hala biraz karışık. Bence isimlendirmeyi biraz daha böyle ilgi çekici, insanların aklında tam olarak hangi segmente hitap ettiğini anımsatabilecek bir isimlendirmeye geçilebilir diye
evet,
düşünüyorum.
Evet, belki de orada Apple'ınki daha iyi. MacBook demek lazım ya, sadece. MacBook, mesela Abra MacBook A5 oluyor. Diyeceksin ya da sadece gerisini Core i5, Core i3 içeride kendin ayıracaksın.
Ama yakın zamanda bu olabilir. Neden dersen zaten şu anda izleyiciler de görüyor. Monster, yani Focus Bilgisayar Monster logosunu değiştirdi. Artık daha böyle oyunculara hitap eden daha hırçın bir logo var. Böyle bir canavar ya da dinozorun gözüne benzeyen logoları artık
evet,
daha keskin. Yazı tipini de yine markadaki değiştirmişler. Daha böyle dünya standartlarında bir marka ve logoya kavuşmuşlar. Zaten Ocak ayında Amerika'daki tüketici elektronik fuarının standları da vardı. Gittik gördük. Ben bizzat Oculus mühendislerinin gelip vay canına bu bilgisayarları nasıl yaptınız dediğini de gördüm. Çünkü hep konuşuyoruz. Hani böyle bilgisayarlar geliyor. Yüksek performans ve konfigürasyonlu bilgisayarlar geliyor ama sanıyoruz ki hani Türkiye'de varsa dünyada da vardır. Dünyada da var oyuncu bilgisayarlar ama mesela 2 tane 980'in işte 5 terabayt SSD ile takıldığı bilgisayarlar her üretici yapmıyor. Şimdi, öyle olunca hakikaten o dönemde dikkat çekmişlerdi.
Neden
Amerika'da
yapmıyorlar? Onu da kısaca değinelim CM'nin başında. Satmak ayrı bir meziyet bunlar arkadaşlar. Tamam. Yurt dışından sipariş verirseniz onlarca donanımı bir araya getirirsiniz ama bunu satabilmek, doğru kişiye ulaştırmak ve o kişinin memnun kalmasını sağlamak ayrı bir olay, ayrı bir hizmet tamamen. Monster bunu başarmış gibi görünüyor. Şimdi teknik özelliklere geçelim. Elimizdeki bilgisayarın en ilgi çekici yanı ağırlığı. Taşınabilir oyun bilgisayarı olmuş yani dizüstü olarak artık.
Yani 2.1 kilogram ağırlığında açıkçası bu bilgisayar ilk ofiste geldiğinde kutudan çıkardığımda beni en çok heyecanlandıran yanı da oldu. Bir oyuncu bilgisayarı olarak 2.1 kilogram olması ki adaptör de ufak bir adaptör. Topladığınızda 2.5 kilo etmiyor açıkçası bakıldığı zaman. Çünkü oyun bilgisayarlarında adaptörü de göz ardı etmiyor. Bazılarında hakikaten minik bir trafo gibi büyük adaptörler olabiliyor. Dolayısıyla her yere götürebileceğim bir bilgisayar. Yani yerine göre bir projeyi, bir AutoCAD çizimini gittiğin yerde müşterine gösterebilirsin. Yerine göre bir video prodüksiyon yapabilirsin. Yerine göre de oyun oynayabilirsin. Tabii ne kadar oyun oynattığını birazdan göstereceğiz. Hani sonucunda 17 inçlik bir süper konfigürasyonlu dizüstü bilgisayar kadar oynatmıyor ama ne kadar oynattığını göstereceğiz.
Evet, GTX 950 mesela 2 GB bellekli ama bir farklı GDDR5 bellekli.
GDDR5 var. Ekran kartı tarafında Nvidia'nın bugün artık 2016 senesi içerisinde oyun bilgisayarları içerisinde kullanılabilecek en makul kartlarından bir tanesi. GeForce ürün gamında orta segment diye gösteriliyor ama günümüz şartlarında orta segmentin başlangıcı olarak düşünebiliriz.
İşlem gücü çok yüksek.
Evet. Yani bir oyun bilgisayarında kullanılabilecek en yaygın işlemcilerinden birisini kullanmışlar. Intel'in yine mobil taraftaki Core i7 6700H2 işlemcisi
evet,
var.
Evet, işlemciden kısılmamış burada. Ekran kartı giriş seviyesi tutulmuş. Güzel özelliklerden bir tanesi artık Monster oyuncu dizüstü bilgisayarlarına da yeni bir akım başlattı. Eskiden minimum 1 TB sabit disk veriyorlardı. Şimdi minimum 240 SSD veriyor. Sen istersen 1 TB SSD'ye geçiyorsun. Çünkü o tarafta şöyle bir dönüş olmuş. Kullanıcılar güçlü makineyi alıyorlar. Aa, bu makine bozuk çalışıyor. Bu makine hızlı çalışmıyor. Arkadaşım ki niye hızlı çalışıyordu? Çünkü mekanik diskten dolayı bazı yavaşlamaları direkt olarak bilgisayarın yavaşlamasıymış gibi görüyorlar. Haklılar da.
Aynen
yani
öyle.
Böyle makinenin tadını çıkartmak için
SSD lazım. Bir oyuncu bilgisayar söz konusu olduğu zaman artık depolama tarafında SSD dışında bir çözüm. Ya mekanik disk olabilir. SSD'nin yandaşı olarak evet, içerisine koyarsın büyük dosyaları tutabilmek açısından.
Ki bunda da var bir slotta.
Bunda da bir slot, iki slot daha var hatta. İstersen içerisindeki standart Intel 535 serisi 240 GB'lık bir SSD'miz var. İstersen M2 formunda bu. İstersen yanına bir tane daha M2 formunda evet, SSD takabiliyorsun. Mekanik taraftaysa bir tane 2.5 inç boyutunda mekanik disk takabilmek ki bu mekanik disk olabilir. SSHD dediğimiz içerisinde ufak bir NAND flash yonga bulunduran bir disk olabilir. Ama tabii ki yandaş disk olacağı için orada SSHD olması çok da aman aman bir önem arz etmiyor. Çünkü zaten işletim sistemi SSD tarafında çalışacak o tür bir konfigürasyonda. Yani bakıldığı zaman genel konfigürasyon, genel paket olarak pek çok kişinin ihtiyacını karşılayabilecek gibi görünüyor.
Evet, mesela burada bir detay var, onu da söyleyelim. Şimdi 15 inçlik bir makineden bahsediyoruz Full HD çözünürlükte. Burada arkadaşlar IPS panel kullanılmış. Şimdi bu dizüstü bilgisayar uygun fiyat dedik. Fiyatını da söylemekte yarar var. Sitesine girdiğinizde görebilirsiniz. 3000 lira altında.
KDV daha 3000 lira.
Evet.
2999.
2999 lira. 3000'in altında tutulmaya çalışılmış. O 1 lira işte şey. Hani 3000'in altında mı altında demek için kullanılan bir şey ama IPS panel de dahil. Yani burada seçenek olarak sunulmamış o. O da önemli bir konu.
Evet, yani 15.6 inç Full HD. Tabii pek çok kişinin erişebileceği bir bilgisayar yapma gayretine yola çıkarak geliştirilmiş bir model olduğu için Monster'ın daha önceki diğer ya da Monster artık hani İngilizce Türkçe nasıl telaffuz ediyorsa izleyicilerimiz. Daha önceki üst seviye modellerinde gördüğümüz o G-Sync destekli monitörlerden bir tanesi değil. Ama IPS panelin doğası gereği gerçekten iyi bir panel var. Burada hani nereden bakarsan bak görmek istediğin objeyi ya da görüntüyü görebiliyorsun. Tabii ki 180-180 değil. Ama bayağı avantajlı görüş açıları sunduğunu söylemek gerekiyor. Ekranda şu var. Kalibrasyon tarafında renkler bana biraz sıcak geldi. Yani hani orta tarafta belki fabrika çıkışı biraz daha ince yer gerektirebilirdi ama dediğimiz gibi bunların hepsi maliyet yansıyan unsurlar olduğu için bu ekonomik bir bilgisayar.
Evet.
O noktada ekran üst seviye diğer monsterlardaki kadar başarılı değil bence.
Bu arada renk profilini değiştirebilirsiniz ekran kart ayarları kısmından. Dilediğiniz renk profilini yükleyerek arkadaşlar ekran renklerini sola doğru da çekebiliyorsunuz ama ilk geldiği haliyle bu şekilde bir gözlem var. Kasa olabildiğince ince tutulmuş. Zaten hafif bir kasa olduğunu söylemiştik. Genel olarak plastik ağırlıklı bir malzemeye sahip. Bu da aslında hafif olmasının avantaj olarak geri dönmüş ona. Sert plastik esnemiyor. Elinize aldığınızda bir ucundan tutup uzatırken diğer tarafa herhangi bir gacıtı gucutu duymuyorsunuz. Artılar kısmında yer alabilir. Hoparlörler tabii ki orta seviye tutulmuşlar. Kullanıcıya bakıyorlar ama o bas derinlik hissini alamıyorsun tabii.
Yok bas yok yani
yeterli
onu söyleyeyim.
Yeterli ses seviyesi var.
Sesi duyuyorsunuz ama hani bas yani bir müzik kalibi dinlerken bası duyamıyorsunuz. Keza oyunlarda yine bas tarafında sıkıntı olabilir. Yani bu bilgisayar alacak bir adamın ki oyun için alıyorsa eğer iyi bir oyuncu kulaklığı da temin etmesine fayda var. Çünkü iyi hatta iyi bir tarafa bırakalım. Makul bir oyuncu kulaklığı bile üzerindeki hoparlöre göre bence daha fazla keyif verecektir. Şimdi kasanın geneli için konuşmak gerekirse en büyük sıkıntısı parmak izini ciddi şekilde tutuyor olması. Evet. Adeta mıknatıs gibi. Bildiğin hele bir de örneğin elinizde krem vesaire varsa aman dokunmayacaksın. Dokunduğun anda çünkü parmak izi yapışıyor. Hem kasanın arka tarafında hani iç taraftaki plastik materyal ister istemez o izi gösteriyor. Bu da yani öyle insanlar var ki çok hassaslar böyle bu tür şeylere. Tiksindirici bir etki yaratabiliyor. O yüzden bu konuya dikkat etmek gerekiyor. Kasa tarafında bence en büyük handikapı parmak izi tarafını gösteriyor olması.
Klavye tarafında bizim ciklet klavye, sakız klavye olarak isimlendirdiğimiz klavye tipi kullanılmış. Alttan aydınlatması var ama tabii ki üst modellerdeki gibi kroma değil. Yani istediğiniz böyle rengi atayabiliyorsunuz. RGB ayarı yapamıyorsunuz ama çok da benim aradığım bir şey değil. Alttan aydınlatması olması bile büyük bir olay bence.
Ya en azından şu var. Evet yine başka oyuncu bilgisayarların olduğu gibi dediğim gibi renklerle oynayamıyoruz. Ya bölgesel aydınlatma yapamıyoruz belki ama arkadan aydınlatmanın kademesini belirleyebiliyoruz. Üzerine bir fonksiyon butonu var yine klavyenin ışıklandırma seçeneğiyle ilgili olarak. Gerçi hep maksimum açıyorum ben kendi mesela oynadığım zaman ama en azından öyle bir esneklik sağlanabiliyor. Klavyede benim hoşuma giden nokta tuşların üzerine yumuşak dokuyla kaplanmış olması. Dolayısıyla böyle dokunduğunuz zaman keyifli bir hissiyat yaratıyor.
Evet, numaralı tuş takımımız da var mesela bu boyuttaki bir kasa için. Bazen konumlandırılmayabiliyor
biliyorsun. Yani hesap kitapta yapıyorsan işte tam aradığın şeyler klavyenin beraberinde geliyor. Çok yazanlar için tuşların yüksekliği ve yüksekliğe bağlı olarak o bastığın zaman geriye dönen hissiyat da fena değil.
Evet.
Onu da söyleyelim.
Orta seviyede yer alabilir.
O tarafta sıkıntı yaratmayacaktır. Ama mesela klavyenin genel olarak makul performansının birebir yansıması touchpad'de yok. Yani touchpad tarafını oyuncu bilgisayarlarında bir türlü hani
çok özenmiyorlar. Çok zaten böyle oyuncu faresi bağlayacaklar diye açıkçası. Touchpad yeterli büyüklükte ama kullanmaya başladığınızda değil. Yani aslında artık cam yüzeyli touchpad'lerin yaygınlaşması lazım. Daha hassas, daha iyi tuş takımlarına sahip olmaları lazım. Şu haliyle işinizi görüyor ama bir fareyle kullanmanızı tavsiye edeceğiz.
Ya muhtemelen oyun için taktığın fareyle sonrasında diğer işlerine devam edersin gibi geliyor. Evet. Tabii kasadan bahsettik, klavye ve touchpad'den bahsettik. Giriş çıkış tarafında neler sunuyor, genişletilebilirlik anlamı neler var onlardan biraz bahsetmek gerekiyor. 3 tane USB 0 konektörümüz var üzerinde çevre bileşenleri bağlamak açısından. Bir tane USB 2.0 var yine onu atlamamışlar. Muhtemelen gelecekte tip C standardı henüz dizüstü bilgisayarlarda evet. Özellikle oyuncu dizüstü bilgisayarlarında yaygınlaşmış bir standart değil ama bu sene içerisinde diğer üreticiler de Monster'da muhtemelen bu konuda güncelleme yapacaktır. Çünkü telefonlar gelmeye başladı, evet. Cihazlar gelmeye başladı muhtemelen kullanılmak istenecektir.
Optik sürücüyü artık göremiyoruz dizüstü bilgisayarda, kart okuyucu yeterli geliyor. VGA çıkışımız var. VGA çıkışı bazı modellerde olmuyor üst seviyelerde özellikle dikkat ettiysen.
Ama zaten dikkat edersen genelde giriş seviyesi cihazlarına VGA koyuyorlar ama ne güzel ki bunda VGA'nın yanında HDMI ve DisplayPort da var. Yani sahip olduğunuz monitör ne olursa olsun uyumlu kabloyu takarak bağlantıyı gerçekleştirebiliyoruz.
Şimdi yüksek performanslı makinalarda özellikle masa üstünde kullanacağınız düşünüldüğünde bu makinaları arka tarafta güç girişi olması ve bazı USB porttan arka tarafta yer verilmesi önemli. Bu dizüstü bilgisayarda da keza arka tarafta giriş çıkış portlarına yer verilmiş. Böylece aslında çok kablo kalabalığı yaşamadan da arka tarafta bazı giriş çıkış portlarıyla işini görebiliyorsun nerede. Yine arkasına baktığımızda önemli portlar yani monitör çıkışı, HDMI çıkışı ve USB 3.0 çıkışı bulunuyor.
Yani evet, özellikle dediğim gibi büyük hantal yapıda bir adaptöre sahip oyuncu dizüstü bilgisayarına ben kablonun yanından gelmesini istemem. Dolayısıyla arkadan ulduzdan ne avantaj sağlıyor? Sağda solda bir sürü zaman kablo dolaşmamış oluyor. Masaya koyduğunuz zaman kabloları zaten arkadan tahliye edebildiğin için bir kullanım kolaylığı sağlıyor açıkçası. Bu açıdan bakıldığı zaman genel paket itibariyle bence başarılı bir bilgisayar. Çünkü benim buradaki en büyük kısıtım hafif olması. Konfigürasyonu zaten yavaş yavaş donanımın diğer detaylarına gireceğiz ama konfigürasyonu da fiyatıyla orantıladığın zaman Mesut Full HD ekrana sahip olup ortalama bir dizüstü bilgisayarı bu fiyatlara zaten 3 aşağı 5 yukarı anca bulabiliyorsun ki burada yüksek performanslı bir paket var yine kendi fiyat segmenti için. Ama şunu söyleyelim tabii meraklısı için belki önem arz edebilir. Bu makine FreeDOS bir makine. Yani üzerine standart olarak bir işletim sistemi gelmiyor. Bunu isterseniz Linux'da kurabilirsiniz. İsterseniz bir Windows işletim sistemini...
Tabii Windows maliyeti arttıracak bir unsur sonuçta.
Yani nereden alacağına bağlı olarak fiyatlar 700 liralara kadar erişebiliyor. Bu artık tüketicinin ne için ya da izleyicilerimizin ne için kullanmak istediğine bağlı olarak vermesi gereken bir karar.
Evet, orada internet üzerinden uygun alabileceğiniz siteler de var. Bizim forumları gezmeleri, nereden nasıl uygun alacakları konusunda onlara bir fikir verebilir gerçekten. Aynen. Önemli. Şimdi 6700 EQ var dedik üstünde işlemci olarak Core i7. Zaten alabileceğin en üst seviye işlemci bir dizüstü bilgisayarda şu an baktığında.
Ya bu fiyat seviyesinde evet. Zaten en çok kullanılan oyuncu dizüstü bilgisayarlarında en çok kullanılan işlemci bu. Hani onlar için adeta şey oldu yani. Referans nokta oldu. Çünkü baktığın zaman sadece bu fiyat bandında değil 3500 liralık pek çok evet. Dizüstü bilgisayarda bu ya da bunun frekans olarak biraz daha yüksek modelleri bulunuyor. 4 çekirdek 2.5 GHz'de çalışıyor. Tabii turbo var. Hyperthreading desteği vesaire de var. Turbo'da şu var yalnız. Şu, bir detayın altına çizmek gerekiyor. 3.1 GHz'e kadar çıkabiliyor ama 3.1 GHz frekansı 4 çekirdek tamamıyla aktifken 3.1 GHz. Eğer 2 çekirdek yük altındaysa 3.3 GHz'e kadar çıkabiliyor. Sadece tek çekirdek aktifse eğer 3.5 GHz'e kadar çıkabiliyor. Bu tabii ki anlık olarak uygulamanın ne kadar yüklendiği ya da kullanım senaryosunun ne kadar yüklendiği ve termal kaynakların ne kadar frekansı izin verebildiğiyle alakalı ama 4.5 Watt'la 45 Watt arasında değişen bir termal karakteristiği var. Açıkçası bu bilgisayar için oyunlardan tut da zorlayıcı unsurlara kadar pek çok noktada yeterli performansı fazlasıyla veriyor.
Evet, zaten Cinebench skorları da ekranlarınıza geldi. Buradaki GPU ve CPU skorlarını makinenizle karşılaştırarak neler elde edildiği konusunda bir fikir sahibi olabilirsiniz.
Yani hatta az önce maliyetten bahsettik. Şöyle bir şey söyleyelim. Tabii ki bu üreticiler için geçerli olan bir tablo değil. Onlar adetli durumlarda daha farklı anlaşmalar yapabiliyorlar belki ama kullanılan işlemcinin tek başına maliyeti neredeyse 400 dolar civarında. Zaten dolar kurunu hesabınızda 1200 lira işlemci ekmiş oluyor. Bu açıdan bakıldığı zaman bu arada tabii işlemcinin içerisinde HD 530 grafik birimi de var. RGB ekran kartı var ama grafik tarafının şöyle bir özelliği var. İçerisinde sabit fonksiyonlu yeni nesil motorlar olduğu için mesela HEVC ve 4K video standartlarını doğrudan doğruya entegre GPU'nun içerisinden de çözüm izleyebiliyorsun. Bu da ister istemez belli noktalarda enerji tasarrufu sağlıyor. Harici ekran kartını bekleterek.
Evet, önemli konulardan bir tanesi bu. Şimdi performans tarafında SSD'nin performansı önemli ki Monster Intel'le bir işbirliğine gitmiş. Aslında baktığında 1TB'den 240 SSD'ye geçtiğinde bir 30 dolar fark oluşmuş. 30-40 dolarlık.
Minimum. Mekanik disklerin SSD'ye geçiyor.
Tabii minimum oluşacak bir şey bu. Hem Intel SSD kullanıyorlar. Daha kaliteli bir SSD yani piyasadaki rakiplerine baktığında Intel'in ürünlerini biliyorsun çünkü genelde artı bir 10 dolar koyarlar en az.
Yani koyuyorlar ama kafanda da soru işareti kalmıyor genelde oturumlarda.
Intel SSD'ye geçmişler ve performans olarak baktığımızda böylesi bir dizüstü bilgisayar için fazlasıyla yeterli düzeyde zaten.
Yani teorik olarak Intel'in verdiği rakamlara göre 540 MW civarında sıralı okuması var, 490 MW civarında sıralı yazması var. Bugün bir masaüstü bilgisayar için SSD alsak zaten 3 aşağı 5 yukarı değerler sunuyor. Tabii enerji tüketimi de önemli. Burada da beklemede mesela 55 mW, yük altında da 150-160 mW'dan bahsediyorlar. Hani bir dizüstü bilgisayarda kullanılacak. Hem performans hem de enerji tüketim dengesi açısından gerçekten iyi ve başarılı bir sonuç. IOPS değerleri de yüksek ve kullanım ömrü anlamında da Intel zaten bayağı vaatkar görünüyor. O açıdan bakıldığında doğru bir seçenek olduğunu söyleyebilirim.
Stres testine çok önem veriyor kullanıcılarımız. Biz de stres testine tabi tuttuk makineyi ve full yük altındayken birkaç gün bıraktık. Makine reset atmadan çalışmasına devam edebildi. Bu da önemli unsurlardan. Soğutması yeterince iş görüyor. Tabii ki oyunlara girdiğinizi duyulabilir seviyede fan sesi duyuyorsunuz ama bu korkunç seviyelerde değil.
Duyulamayanı yok ki yani. Duyulamayanı yok.
Yani evet, artık fan varsa duyulabilir seviyede. Oyuncu dizüstü bilgisayarına zaten gürültü duymaya alışmışsınızdır. Kulaklık kullanmanız oyun oynarken daha avantajlı olacaktır. Video işlerken kaçamıyorsunuz zaten.
Tabii yani şimdi bazı çok özel dizüstü bilgisayar modellerinde içerideki şase tasarımını çok ayrı yapıyorlar. Orada bir takım ekstra kazanımlar olabiliyor ama genelde bu donanıma sahip pek çok bilgisayarın 3 aşağı 5 yukarı ses seviyesi bu seviyede. Evet. Onu söyleyebiliriz ama güzel olan şey şu. Sistem tam yük altındayken throttling problemi yaşatabilecek bir ısınma sorunu ortaya çıkmıyor. Bu da önemli çünkü bazı dizüstü bilgisayarlarda çok ısınmaya bağlı olarak performans kaybı özellikle işlemci tarafında yaşanabildiği için ekran kartında darboğaza sokabiliyorsun kısmen de olsa. Bunlar istenmeyen durumlar ama bu bilgisayarın içerisindeki soğutma ona izin vermiyor. Sağda ve solda zaten hava tahliye kanalları var iki tane. Sıcak hava işlemci ekran kartı için o taraftan dışarı tahliye ediyor. Bence başarılı bir soğutması var. Gürültülü mü? Evet yani evet. Yüzeci kaldı girizden gürültülü ama dediğim gibi zaten pek çok kişi kulaklık takacağı için o tarafta bir rahatsızlık yaşamayacak.
Şimdi GTX 952 GB'le GDDR5 ile ne yapıyor diyebilir izleyenlerimiz. Biz de modern oyunları aslında denedik. Şimdi şöyle bir şey var. Biz burada birazcık hızlı yorumlayacağız modern oyunları. Ekranınıza geliyor FPS değerleri ve isimleri ama şunu söylemek lazım. Makina çoğu modern oyunda Full HD'de orta seviye grafik ayarında kabul edilebilir bir deneyim sunuyor.
Yani şimdi dedik ya ekran kartını anlatırken orta seviyenin başlangıç modeli diye. Hakikaten öyle. Eğer hani çok aşırı yoğun oyun oynayacak bir insansanız ve ben bir oyuncu dizüstü bilgisayar alacağım her şey kaliteli olsun vesaire diyorsanız bu ekran kartı sizin ihtiyaçlarınızı birebir karşılamaz. Çünkü bakıldığı zaman 960'ın şimdi 950 Mobile'in iki versiyonu var. DDR3 belli kullanılan var. Bir de GDDR5 belli kullanılan versiyonu var. GDDR5 olan 960'a yakın bir paket. Evet. Frekans tarafının özellikle belli bir dezavantajı var. Oyunlarla ilgili şunu söyleyelim. Hem statistik testlerde hem de oyunlarda aradaki grafik performans farkı %20 ile 25 arasında değişiyor. Tabii ki 950 Mobile bu makinede geldiği için onunla ne kadar yapabiliriz? Full HD dediğin gibi. Orta kalite, oyuna göre yine değişir.
Evet.
Orta kalite ayarlarını bazen belki çözünürlüğü düşünmek zorunda da kalabilirler ama genelde Full HD orta kalite ayarları bir alt belki çözünürlükte yine orta kalitenin biraz daha üstünde oyun oynanabilir. Fakat en yüksek kalite ayarlarını her şeyi high yapayım derseniz 20 kalitelerin altına düşer bu makine.
Evet yani şimdi bu makine fiyatına göre iyi bir performans sunuyor onu söyleyelim. Özellikle işlem gücü bakımından çok iyi. Ekran kartı da oyunlar için günümüzün giriş seviyesine sayılır aslında. Yani
ortanın
giriş
seviyesi başlangıç.
Evet ortanın başlangıcı ama bana bir oyuncu dizüstü bilgisayarı, oyuncu ismini hak eden bir dizüstü bilgisayarında minimum GTX 950 diyorum zaten.
Ben onu diyorum ama hani şu makineye bu fiyatla bir 960 sığdırabilselermiş eğer.
O efsane olurmuş.
Tam işte o zaman çok tatlı bir oyun makinesi olmuş çünkü hani kafanda şey işareti, soru işareti kalmazdı. Acaba Full HD'de bu oyunu çalıştırır mı? Yani kaliteden taviz vermeden taktığım gibi çalıştırır mı soru işareti olmazdı ama sonucunda ayağını yorganına göre uzak. Evet. Bu fiyatıyla beraber.
Şu haliyle de bence işin oldukça iyi görüyoruz. Rahat bir şekilde zaten gördüğünüz gibi FPS değerlerini siz de görüyorsunuz. Olabilecek en makul seviyede çalışıyor herhalde. Fiyatını göz önüne aldığında ve donanımsal özelliklerini göz önüne aldığında bu cihaz oyun, iş ve genel eğlence amaçlı olarak kullanılabilecek bir makine.
Tabii şunu da unutmamak gerekiyor. Şimdi örneğin bu dizüstü bilgisayar fiyatı itibariyle de yeni bir dizüstü bilgisayar almak için şöyle bir gerçek var. Oyuncu dizüstü bilgisayarlarını bir tarafa bırakalım. Bugün piyasada Full HD ekran sahip olan evet. Makul bir dizüstü bilgisayar almak isterseniz fiyatlar 2000'den
üstüne çıkabiliyor.
2000'den üstüne çıkabiliyor. Dolayısıyla şimdi cümleme başlarken özellikle bunu açıklamak istedim. Çünkü şunu söyleyecektim. Üniversiteye başlayan bir öğrenci arkadaşınız bunu almak isterse ki burada bazı arkadaşlarımız abi zaten İşte devletin verdiği 200 lira 300 lira krediyle kıt kanat geçiyorum. 3000 liralık bilgisayarı nasıl alabilirim? Onlar için özellikle bu açıklamayı yapmak zorunda kaldım. Almak isterse bu bilgisayarda yapamayacağı iş yok. Video işleyebilir.
Evet.
Herhangi bir günlük uygulamada performans sıkıntısı yaşamaz. Kaldı ki pek çok gencin yine ilgi alanı olan e-sports dediğimiz League of Legends, işte Dota gibi oyunlara girdiğiniz zaman zaten
o tarzlarda hiçbir sıkıntı
yaşamaz. Evet. Dolayısıyla fiyat performans oranıyla bence günümüz koşullarında alınabilecek en başarılı çözümlerden bir tanesi olmuş.
Evet diyorum ya aslında eğer Kadıköy yolunuz düşüyorsa Focus bilgisayarı orayıp mutlaka şu bilgisayarı bir elinize alıp tartın. Ağırlığıyla en taşınabilir oyuncu bilgisayarı da.
Orada deneyebiliyorlar galiba yani. Yanlış bilmiyorsam. Orada
evet,
satılan modelde deneme alanları da var.
Oynarsınız denersiniz ister alın ister almayın en azından bir fikir sahibi olursunuz soranı söylersiniz.
Şunu söyleyelim ama Monster bilgisayarın o tarafta ilgisi olduğu için ilgisi olan kullanıcılara da bence faydalı olabilir. Olur da yarın öbür gün ben bir de Oculus gözlük alacağım. VR dünyasına girmek istiyorum derseniz bu ekran kartı VR için
Zaten şimdi şey bakma yani, sen Oculus'a 500 dolar ya da Steam'e 750 dolar verecek adam 980'in makine
ya
aldı
bazen verdi. Bazen işte adam ben makine aldım hazır almışken fiyatı düştü bir gözlük alayım derse eğer yani
yok.
Zaten onunla tavsiye ettiği ekran kartı ve ekran kartı
evet,
değil.
O fiyatla zaten bakmayın sınıfının fiyatları değil Oculus gözlüklerin. Açıkçası Monster'ın bu modeli beynimizi kazanan bir model oldu. Keyifli bir şekilde kullandık inceleme boyunca. Kaldı ki ben de bunu şimdi Amerika seyahatimde yanıma video işlem cihazı olarak alacağım.
Bırakırlarsa ben de Tayvan'a götürürüm yani. Yani çünkü taşınabilirlik anlamında başarılı
bir cihaz. Bu tam bizim cihazlarımızdan olmuş aslında. Bizim ideal hani video işleme makinalarımızdan biri olabilecek bir alet. Buradan Focus'a sesleniyoruz.
Her bir türlü gerçek benzer şeyler söylüyoruz ama devamı gelmiyor bir şekilde.
Geçen video işleyecek bir makine bırakmak isterlerse bunu bırakabilirler.
Amerika'da söyledim biz orada gösterdiği bilgisayar işimleri herhalde maliyetten veririz. Yani.
Değil mi?
Abi dedim Amerika'ya gelmişken zaten maliyetten ver. Vergi yok burada yani Amerika'dan konuşuyor.
Bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım sizler için bilgilendirici olmuştur. Dediğimiz gibi altta oyun videolarımız var. Oradan da makine hakkında daha detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.